tadımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş yerinde yönetici konumundakilerin çalışanlarına ya da çalışanların bir başka çalışana uyguladıkları rahatsız edici davranışlar olarak bilinir mobbing. Biz de bugün mobbing sorununa ilişkin çözüm yollarını Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Başkanı İsmail Akgün'le konuşacağız. Kapısız kümes doğadan evinize sloganıyla doğal yumurta üreten Adil İçer'le yumurta üretiminin incelikleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Doçent Doktor Merdan Güven'in Türküler Dile Geldi kitabından seçtiğimiz bir türkünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Herkesin var bir doğrusu, hem de en doğrusu.
Vah vah vah.
Hangisi doğrudur en doğru, anlamam doğrusu. Herkesin var bir doğrusu, hem de en doğrusu.
Vah vah vah.
Hangisi doğrudur en doğru, anlamam doğrusu. Bilmediklerimiz bir türlü, bilmediklerimiz. Bizi mahveder mi dersin bu söylediklerimiz? Bilmediklerimiz bir türlü, bilmediklerimiz. Bizi mahveder mi dersin bu söylediklerimiz? Bizi mahveder mi bilmem ki söylediklerimiz. Sana en doğru, bana en doğru. Dudaklarından süzüldü bize en doğru. Sana en doğru, bana en doğru. Dudaklarından süzüldü bize en doğru. Ama duymadıklarımız inatla, uymadıklarımız. Derman olmaz doğru yoldan bulmadıklarımız. Duymadıklarımız inatla, uymadıklarımız. Derman olmaz doğru yolda bulmadıklarımız. Bize yar olmaz bu yolda bulmadıklarımız.
Sana en doğru, bana en doğru.
bize en doğru, sana en doğru, bana en doğru. Dudaklarından süzüldü bize en doğru, ama duymadıklarımız inatla, uymadıklarımız derman olmaz doğru yoldan bulmadıklarımız. Uymadıklarımız inatla, uymadıklarımız derman olmaz doğru yolda bulmadıklarımız. Derman olmaz doğru yolda bulmadıklarımız. Bize yar olmaz bu yolda bulmadıklarımız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Başkanı Sayın İsmail Akgün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, mobbing kelime anlamı olarak detaylı biliyoruz, ancak bugün biz bir başka açıdan bakalım ve dinleyicilerimize daha çok faydası olacağına inandığımız bir konuyu vurgulayalım istedik değerli konuğumuzla. Özellikle mobbing sorununa ilişkin çözüm yollarını değerlendirelim istedik. Hem de biraz dernek faaliyetlerimizden konuşalım istedik. İsterseniz önce dernek çalışmalarımızla başlayalım, sonrasında da mağdurlarımız neler yapabilir, bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilir, hakları nelerdir, bu konuyu değerlendirelim.
Efendim, çok teşekkür ediyorum. TRT ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dinleyicilerine, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum onları. Dileriz onlar hiçbiri, ülkemizde hiçbir çalışan mobbinge maruz kalmaz. Evet. Efendim, ben çok kısaca şöyle bir giriş yapmak isterim izniniz olursa.
Estağfurullah.
Kamu yönümde var aynı zamanda. Kamu yönümde 2012'de ben ilk kez ulusal projeyi, birinci çalışma hayatına psikolojik taciz, mobbing panel ve çalıştay projesini yapmıştım. O zamanki bakanlığın ismi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı. Şimdi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Tabii bu çalışmadan ilham da alarak, ne yazık ki Türkiye'de mobbing mağdurlarının da çok olduğunu da göz önüne aldığımızda, 2015 yılında Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'ni kurduk. 2015 yılından bu yana mobbing mağdurlarına her yönüyle destekler vermeye çalışıyoruz. Biz özellikle birçok sorunda olduğu gibi mobbingde de ana çözüm merkezinin eğitim olduğunu, eğitimle düzenleneceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bizim Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği derken eğitimi vurguluyoruz.
Evet, siz de bir eğitimci olarak.
Ben de aynı zamanda bir eğitimciyim, mobbing bilirkişiyim. Efendim, çalışma hayatının vebası mobbing kitabının yazarıyım. Çok sayıda makaleler, bilimsel çalışmalar var ve devam ediyor ve çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin de buna benzer çalışmaları var. Denetleme kurulu üyelerimiz de buna benzer çok sayıda ve önemli çalışmaları var. Şimdi tabii bu çalışmalarla birlikte biz Türkiye'nin dört bir yanına ulaşabilmek için hani eğitimden başladık. 2017 yılında da MEYAD Akademi diye bir birim kurduk.
Evet.
Sezin Hanım, MEYAD Akademi'yi çok önemsiyoruz. MEYAD Akademi bizlerin topluma karşı vefa borcumuzu yerine getireceği bir sosyal sorumluluk projesidir aslında. Derneğimiz kapsamında, bünyesinde. MEYAD Akademi mobbing başta olmak üzere çalışma hayatının diğer tüm sorunlarına da el atan, onlar hakkında da bilgilendirici faaliyetlerde bulunan bir birim. 15 günde bir dernek merkezimizde bu eğitimleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tabii bizim bir de temsilciliklerimiz var. İstanbul, İzmir, Antalya, Kırıkkale ve Adana'da temsilciliklerimiz var. Buralarda da zaman zaman bu faaliyetleri yapıyoruz. Konferanslar, halka açık bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Toplumsal bilinçlenme, toplumsal uzlaşı ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz diye bir sloganla bu hayatı özetledik aslında, bu çalışma hayatını. Ülkemiz malumunuz üzere ki hani İbni Haldun der ya mukaddimesinde, coğrafya kaderdir der. Madem kaderimiz bu Anadolu coğrafyası, ki Anadolu coğrafyası da zor bir coğrafya, zor coğrafyada bizim olmazsa olmazlarımız var. Olmazsa olmazlarımızın başına bilinçlenmek geliyor. Okumak, eğitim, dolayısıyla her yönüyle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci sloganımız olan toplumsal uzlaşı. Uzlaşındaki kastımız Sezin Hanım, biz ülkemizin birlik ve beraberlikle tüm sorunları aşabileceğine inanıyoruz. uzlaştaki kastımız da tam da bu. Yani biz Türkiye'deki bütün insanları siyasi ayrım yapmaksızın, dil, din, ırk, mezhep, meşrep ayrımı, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklıyoruz. Herkes bu ülkenin bir değeri, vazgeçilmezi, ne kadar ortak paydada buluşabilirsek o kadar güçlü bir ülke olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunların sonucu itibariyle de bunlar olmak zorunda çalışma hayatı. Çalışma hayatı ekonominin dinamosudur. Çalışma hayatı olmadan ekonomi diye bir kavramdan söz edilemez. Çalışma hayatının ana unsuru insandır. İnsan mutlu olacak ki çalışma hayatı huzurlu olsun, birey sağlıklı olsun. Dolayısıyla sağlıklı bireylerle sağlıklı toplum olacak ve bu faaliyetler devam edecek. Biz çok sayıda televizyon programları, radyo programları, bilimsel makaleler, yayınlar, kitaplar, demeçler, web haberleri demeçler gibi çok sayıda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Amacımız şu: ülkemizin güzel insanları bu mobbing vebasından dolayı, bu mobbing illetinden dolayı sağlıkları bozulmasın. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, çok kıymetli dinleyicilerimizden de özür dileyerek söylüyorum ama bu bir gerçek. Mobbingden dolayı çok sayıda insan cinayet ve intiharlara kadar sürüklenebiliyor. Aile parçalanmalarına kadar sürüklenebiliyor ki bundan da çok söz edilmeyen bir alandır aslında aile yansıması. Biz sadece daha çok bireye yansımasını biliyoruz ama ben hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Araştırmalar Komisyonu'na hem de 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde mobbingin aile etkisi ve çözüm önerilerini orada bildirilerle, sunumlarla ve raporlarla sundum. Dolayısıyla dernek çok yönlü faaliyetler yapıyor. Sorunuzun diğer bir bölümü de şuydu: dernek bu mobbing mağdurlarına ne gibi destekte bulunuyor veya mobbing mağdurları ne yapmalı? Efendim biz gerek yüz yüze eğitimler, gerek telefonla danışmanlık desteği ya da e-mail yöntemiyle danışmanlıklarla çok sayıda mobbing mağduruna destek verdik ve devam ediyoruz. Şunu hem bir tarafı üzücü, bir tarafı mutlulukla ifade etmek isterim ki üzücü tarafı intihar meyilli insanlarımızın olması, burası üzücü ama mutluluk verici. Tahmin ediyorum ki sizler ve çok saygıdeğer Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri de mutlu olacaklardır. Biz çok sayıda intihar meyillisi insanımızı intiharın eşiğinde desteklerimizle, psikolojik desteklerimizle intiharın eşiğinden kurtararak hayata tutunmalarına destek olduk, vesile olduk. Bunu da mutlulukla ifade etmek isterim. Dolayısıyla biz hiçbir şey yapmamış olsak bile sadece bu insanları kurtarmış olmamıza yani kurtarmaya vesile olmamız şahsen beni mutlu ediyor.
Evet.
Beni bir insan olarak, zira insanı çok önemsiyoruz. Hani biz yere ekmek düşer, hani geleneksel yapımızda, inanç değerlerimizde o ekmek nimettir. Hemen alnımıza şey yapıp başka kimsenin basmayacağı bir yere koyarız ya. Evet. Kuşkusuz doğru. Ama şunu unutmayalım ki en kutsal varlık insandır. Her şeyi insan içindir. Dolayısıyla hani diyoruz ya, yaratılmışların en yücesi. En yücesi insandır. Biz insana gerek kimi çalışma arkadaşları, kimi zaman amirleri, kimi zaman işletmede işveren vekilleri acımadan, bir o ekmeğe verdiğimiz değer kadar değer vermeden çok rahatlıkla psikolojisini bozmak suretiyle, aşağılamak, hakaret etmek yöntemiyle, dışlamak yöntemiyle, cinsiyet ayrımı yapmak yöntemiyle, siyasi görüş ayrımı yapmak yöntemiyle ve benzeri yöntemlerle rahatlıkla dışlayabiliyoruz. Oysa buna bir hakkımız olabilir mi? Hani insan kutsal varlıktı, hani bütün yasal mevzuatta, ulusal ve uluslararası mevzuatta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerinde, insan hakları evrensel bildirgesinde, bütün inanç değerlerinde, hatta inançsızlık değerinde insan kıymetli. O halde o insanı üzmeyelim. Evet, üzmeyelim. Peki bu üzülen insanlar hakkını nasıl arasın? Onu da İzninizle anlatayım.
Estağfurullah, buyurun. Şöyle müsaadenizle küçük bir ekleme de yaparak lütfen anlatmanızı rica edeyim. Şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoz, Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak. Aha. Yalnızca Türkiye'deki vatandaşlarımız mı az sonra anlatacağınız konudan faydalanabilirler, yoksa yurt dışındaki vatandaşlarımız için de yapılabilecek çalışmalar var mı?
Kuşkusuz var. Çok yakın zamanda Almanya'da çalışan bir vatandaşımız.
Evet.
Orada büyükçe bir fabrikada çalışıyor. Mobbinge maruz kaldığını bana Messenger'dan ulaşmış. Hmm. Sosyal medyada da çok etkin kullanıyoruz. Yani insanları bilgilendirmek, farkındalığı arttırmak amacıyla. Tabii ki bizim anlattıklarımızla bizi dinleyen herkes faydalanabilir. Ama biraz ulusal konulardan da bahsedeceğim için ulusal mevzuat Türkiye'de yaşayan Türkler için geçerli. Ama uluslararası mevzuatını da bahsedeceğim izniniz olursa. Onda herkes faydalanabiliyor. Mesela 21 Haziran 2019 tarihinde Uluslararası Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü 190 no'lu şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesini imzaladı, çıkarttı, onayladı. Bu dünyada yaşayan herkes bundan faydalanabiliyor. Dolayısıyla bu şiddetin önlenmesi ve tacizin önlenmesiyle alakalı çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyelim. Şimdi biz de diyoruz ki güzel ülkemizde, Türkiye'mizde, Türkiye'ye sevdalı olan dünyanın neresinde olursa olsun herkese bu arada özel selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletmek istiyorum. Zira bu ülkeye ben aşık bir insanım. Bu millete aşık bir insanım. Yüreği bu ülkeyle olan çok sayıda insan olduğunu, sadece Türk ırkıyla sınırlı olmadığında ben biliyorum. Onlara özellikle selamlarımı iletmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Dolayısıyla Sezin Hanım, biz Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği olarak bu vebayla ilgili çözüm önerilerimizi şöyle sıraladık. Dedik ki aslında hani kutsal metinlerde de var, yasal normlarda, ulusal ve uluslararası normlarda da var. Deniyor ki liyakat. Biz şöyle diyoruz, her türlü atama liyakat ve ehliyet esas alınarak adalet ilkesiyle yapılmalıdır. Şimdi adalet her toplumda, her ülkede, bütün dinlerde öne çıkarılmış bir kavram, öyle değil mi?
Tabii.
Bizim için de böyle. Dolayısıyla biz diyoruz ki bunlar olursa bu sorunlar azalır. Kuşkusuz hemen bitirmek mümkün değil ama zamanla bu önlemleri alabilirsek ülke olarak, biz tabii ülkemizi öncelikle düşünmek durumundayız. Bütün insanları seviyoruz ama ülkemizi ekstra seviyoruz. Yani kusura bakmasın insanlarımız. Dolayısıyla ikinci çözüm olarak iş tanımları açık ve net olmalıdır. Bu dünyanın her tarafı için geçerli aslında. Üçüncü konu, kamu ve özel sektörde yükselme kriterleri net, objektif ve adil olmalıdır. Bu da dünyanın her tarafı için geçerli. Dolayısıyla bu söylediğim birçok madde evrensel. Efendim, yöneticiler uzmanlıklarının yanı sıra insan yönetimi konusunda özel ve kapsamlı eğitimden geçirilmeli. Yönetim anlayışı yerine yönetişim anlayışını benimsemelidir. Zira yönetişim demek ortak akıl demek
işte
aslında.
İşleşlik var.
Aynen öyle.
Sözcükte.
Aynen öyle. Yöneticiler teftiş ve denetimin yanı sıra bağımsız denetim kurumlarınca denetime tabi tutulmalıdır diyoruz. Neden? Objektiflik olunsun, kimse keyfi davranmasın diye bunları öneriyoruz. İkinci ana başlığımız Sezin Hanım, eğitim ve rehabilitasyon. Bu çok önemli. Diyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun, bu ülkemiz için söylüyoruz ama her yer içinde bu evrenseldir ve geçerlidir. İşe girişte ve her 5 yılda bir oryantasyon eğitimleri kapsamında mobbing eğitimleri zorunlu olmalıdır. Ne mobbingdir ne değildir. Biz yaptığımız faaliyetlerle, 2012'den bu yana yapmış olduğumuz faaliyetlerle Türkiye'nin tamamına yakını mobbingi anlattık. İnsanlar mobbingi duydu. Şimdi ikinci eylem planımıza geçtik Sezin Hanım. Mobbingin yasal çözüm önerileri ve bir de içerik olarak ne mobbingdir ne değildir. Bunu anlatmamız gerekiyor. İşte bu amaçla siz bizi davet ettiniz ve biz de bu amaçla burada olduğumuzu söyleyelim. Tabii sürenin de kısalığını biliyoruz. Çok az sürede çok bilgi vermek istiyoruz. Çok kıymetli Türkiye'nin TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine. Dolayısıyla şikayet mekanizmalarının da objektif olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece kurumun bu sorunları çözemeyeceğini, Türkiye için söylüyorum. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi daha objektif, daha kurumlar üstü bir kurumun kurum tarafından incelenmesi sanıyorum daha adil ve daha objektif olacaktır. Dolayısıyla mobbing mağdurlar ya da böyle bir iddiayla şikayetlerin daha yerini bulacağı, insanların sonucundan daha mutmain yani mutlu olacağını öngörüyoruz ve düşünüyoruz. Bir yasal düzenlemelerimizde çok ciddi sorunlar var. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu. Bunlar çerçeve yasalardır. Mutlaka bu çerçeve yasalarında mobbingin yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Kuşkusuz bazı yasalarımıza girdi. Onu kimi dinleyicilerimiz biliyordur ama ben daha çok eksik yönlerini arz ediyorum. Bütün dinleyicilerimize mobbingsiz bir yaşam, çalışma yaşamı diliyoruz. Tabii çok kıymetli dinleyicilerimiz için özel geliştirdiğimiz savunma yaparken nelere dikkat etmeliyiz başlığımız vardı. Onu dileriz başka bir zamana kaldı. Bunu da anlatmak isterdik. Onlar için pratik bir yöntem olurdu ama selamlarımızı, saygılarımızı iletelim istiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Başkanı İsmail Akgün bizlerle birlikteydi. Özellikle mobbing sorununa ilişkin çözüm yollarını bugün değerlendirdik kendileriyle. Çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yağıyor sel yağmur sel.
Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda doğal ürün çiftliği sahibi Adil İçer Beyefendi var. Sayın İçer, hoş geldiniz.
Hoş gördük, merhabalar, iyi yayınlar efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem biraz çiftliğinizden, orada üretilen ürünlerden ve sonrasında da doğal olarak ürettiğiniz yumurtalardan bahsetmek istiyoruz. Hı hı. Biraz sizi
tabii
tanıyalım,
ki.
Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Kapısız kümes, doğadan eve sloganıyla yumurtalar üretiyorsunuz. Nasıl başladı bu serüven? Anlatın dinleyicilerimize lütfen.
Ben şu anda öğretmenim ama tabii çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik.
Hı hı.
Tabii ister istemez de bu işin içinde oluyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz. Öğretmen olmamın dolayı da Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yaptım.
Hı hı.
Farklı yerler gelmiş bulundum. Tabii biz doğal ürünlerin kıymetini biliyoruz. Onları küçüklükten itibaren tükettiğimiz için. Ama ülkemizde ben şu eksikliği gördüm. İnsanların doğal ürünlere ulaşamaması, ulaşmak isteyip ulaşamaması sıkıntılarını gördüm. Kendi halimizde biz bunları nasıl bu insanlara ulaştırabiliriz şeklinde bir düşünce ortaya çıktı.
Hı hı.
Yaklaşık 10 yıl önce profesyonel olarak ürettiğimiz ürünleri tüketicilere tüm Türkiye'ye ulaştırmaya başladık. Tabii bunun Ar-Ge çalışmaları, altyapısı çok önemliydi. Onların hazırlık aşamaları uzun bir yıllar aldı. Onlarla uğraştık. Şu anda istediğimiz seviyeye geldik diyebiliriz. Zaten yaptığımız iş aslında bir bakıma sosyal sorumluluk projesi,
evet,
gibi. Eğitimle ilgili olduğumuz için zaten öğrencilerimize biz bunu anlatıyoruz, velilerimize anlatıyoruz, içinde bulunduğumuz sosyal adımları anlatıyoruz. Aynı zamanda da bu işi yapıyoruz. Bu aynı zamanda bize çok mutluluk veriyor. Tabii doğal ürün üretmek ilk önce doğal bir araziye ihtiyaç duyuruyor. Zira ilaçlarla kirlenmemiş, toprağı kirlenmemiş, havası kirlenmemiş bir araziye ihtiyaç bulunuyor. Bunun için de tamamen şehirlerden uzakta bir yer sahip olmanız gerekiyor.
Hı
hı. Bunları elde ettikten sonra tabii ki bir emek ortaya çıkıyor. Doğal bir şekilde üretimin üretimi az olduğu için, az üretildiği için kar marjı da baya baya düşüyor.
Hı hı.
Tabii ürettikten sonra aynı zamanda bir de gıda güvenliği ortaya çıkıyor. Yani her doğal bir ürün acaba sağlıklı mı diye sorgulamak gerekiyor. Maalesef sağlıklı değil. Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliklerinde, genelgelerinde gıda güvenliğine tamamen uymamız gerekiyor. Sağlıklı bir ürünü paketleyip, ambalajlayıp sağlıklı bir şekilde son tüketiciye ulaştırmak gerekiyor. Yatırım miktarları, ücretleri artıyor. Bunu da her üretici maalesef yerine getiremiyor. Burada da şöyle bir seçenek ortaya çıkıyor. Hani bunu bir kişi yapamıyorsa birkaç kişi birleşip ya da bir tarım havzaları birleşip bu şekilde bir ürün ya da satış ortaya çıkartılabilir. Bunun Avrupa'da örnekleri var.
Hı hı.
Ülkemizin belirli yerlerinde de örnekler var ama hani kırsal alanda bunu yapabilecek sayısı maalesef şu anda çok az. O yüzden tüketiciler doğal ürüne üretmek ulaşmak adına çok büyük problem yaşıyorlar.
Hı hı.
Biz Bozdağ'ın eteklerindeyiz. Çok temiz bir havası var. Suyu bol olan, toprağı kirlenmemiş. Hatta biz köyün de yani mahallenin de bir kilometre falan dışındayız. O kadar uzaktayız. Etrafımız ormanlarla çevrili. Zeytin ağaçlarıyla çevrildi. Büyük bir araziye sahibiz. Burada her türlü tarım bitkileri var. İşte meyvesinden, salli kirazından, zeytininden, domatesinden, biberinden her şey var. Tabii hayvanlar olarak da yine büyükbaş hayvanlarımız var. Sütlerini elde ediyoruz, sütlerinden tereyağı yapıyoruz. Bunun yanında tabii ana ürünümüz olarak da yumurta var. Yumurtalarımız tavuklarımızın geniş arazilerde istedikleri gibi gezinmesi sonucu elde ediliyor. yine yemlerini kendimiz üretiyoruz. İşte arpasından, buğdayından, çavdarından, baklasından, nohutundan. Bunları eski usul değirmenlerde kırdırıp bulgur haline getiriyoruz ve bu şekilde mevsimsel özelliklere göre veriyoruz. Ve kümeselerin hiçbirisinde kapı yok.
Ha, evet, tam aslında onu sormak istemiştim. Çünkü sloganımız kapısız kümes, doğadan evinize sloganı.
Evet,
kapısız evet. Kümes tabiri ne anlama geliyor? Detaylandırır mısınız?
Şimdi bizimkiler, bütün tavukların hepsi de aynı özellikte. Hiçbir zaman biz müdahale etmiyoruz. Yani kesinlikle insan müdahalesi yok. Hava şartları ne olursa olsun ya da gece gündüzü hiç kesinlikle karışmıyoruz. Tavuklarımız istedikleri zaman kümesinden dışarı çıkıyorlar meralarına, karınlarını doyurmak için. İstedikleri zaman da geliyorlar. Bizim burada onları kesinlikle bir sınırlandırma gibi herhangi bir şeyimiz yok. Etkileşimimiz kesinlikle yok. Tamamen serbestler. İstedikleri yere dolaşıyorlar, istediklerini tüketebiliyorlar, istedikleri zaman geliyorlar, istedikleri zaman gidiyorlar. Burada tabii arazilerimizin geniş olması, yılın her dönemi yeşillik içinde olması onlar için çok büyük bir avantaj.
Tabii.
Bizim bu yaptığımız iş maalesef ülkemizin soğuk bölgelerinde, yani karasal iklimlerin olduğu yere pek yapılamayacak bir şey. Biz Ege bölgesinde olmamızdan dolayı bu avantaja sahibiz.
Hı hı.
Şu anda 3-4 bin, 5 bin gibi tavuklarımız var. Aynı zamanda cicilerimizi de kendimiz yetiştiriyoruz. Her geçen gün, her geçen ay ya da her geçen önümüzdeki yıllarda tavuk sayısını yavaş yavaş arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü yavaş yavaş müşterilerimiz de artıyor. Siparişleri zamanında ulaştıramıyoruz. Tabii bunun için hem maddi hem manevi biraz emek de sarf etmek gerekiyor. Bunu da önümüzdeki yıllara yaymış bulunuyoruz. Yavaş yavaş belirli standartlara kadar üretim sayısını arttırmayı düşünüyoruz.
Peki Sayın İçel, mutlaka size bu soru daha önce defalarca gelmiştir ama gerçekten merak ediyoruz. Yumurtayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi hani bir yumurtanın kahverengisi var, bir de beyazı. İkisi arasında fark nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Sonrasında da yumurtanın o içinden çıkan sarı renk, sarısı bazen böyle turuncuya doğru çalıyor sanki renk olarak. Hani hangisi daha doğaldır? Biz doğal veya organik olduğunu bu renklerden anlayabilir miyiz?
Şimdi dış kabuk rengi kahverengi, beyaz ya da krem şeklinde yumurtalar üretilebilir. Bu tamamen tavuğun ırkıyla ilgili. Ama iç yapısı tamamen çok farklı bir şey. Yani dış kabuğuna takılmamak gerekiyor kahverengi, beyaz olması adına. Bu konuyu ayrı bir yere koyabiliriz. Burada hiçbir problem yok. Ama iç özelliğine geldiğimizde, örneğin Türkiye'mizde yumurta üzerindeki 3 numara kafeste üretilen yumurta oluyor. Bu tamamen işletmecinin verdiği yemlerle beslenen tavuk anlamına geliyor. Tavuklar hangi yemi yerse bu yemin özellikle ya da katılan kimyasallarla işte renk pigmentleriyle yedikleri işte mısırdır ya da ne bileyim başka bir yemlerle hangi yemleri yiyorsa o yemlerin rengini alır yumurtanın sarısı. Ama bizde tamamen farklıdır. Örneğin bir ambalajda 30 yumurta varsa bu 30 yumurtanın sarısının tonu birbirine benzemeyebilir. Bunun özelliği de, sebebi de her tavuğun kendine has beslenmesinden kaynaklanır. Tabii ki arazileri belli bir çit ile çevirmek gerekiyor. Çünkü içeriye herhangi bir insan müdahalesi ya da yırtıcı hayvan ya da ne bileyim bir insan atı girmemesi gerekiyor. Arazinin de mer olarak ıslah edilmesi lazım. Yani tavuğun ne yediğini aslında bizim bilmemiz gerekiyor. Hani köylerde, mahalle aralarında böyle gezen tavukların ben pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne yediğinin de belli olması gerekiyor.
Evet.
O yüzden yumurtanın sarı tonu tamamen tavuğun yediğiyle alakalı. Aldığımız yumurtaların sarı tonu, hepsi aynıysa bu tamamen bir fabrikasyon üretim şeklindedir. Ama sarı tonları birbirine benzemiyorsa, içerisinde farklılık oluyorsa bu onun doğal olduğunu gösterir.
Gezen tavuk dediğimiz tavukların yumurtası olduğu anlamına
gelir. Kesinlikle.
Sayın İçel, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için,
verdiğiniz
bilgiler için. Sağlıklı yumurtaları üretmeye siz devam edin. Emeğinize sağlık olsun.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
İyi
yayınlar efendim. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, doğal ürün çiftliği sahibi Adil İçel Beyefendi ile telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Feryat edersin divane bülbül senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın. Şu dünyada eremezsem murada, bu dünyada eremezsem murada, huzuruma şere anam divana kalsın. Huzuruma şere anam divana kalsın. Zimmet edeyim bir kaşık kare, şu sineme açtın anam olmaz yâre, şu sineme açtın anam olmaz yâre. Dünya tabip gelse derdime çare, dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin
Yaşayan Türküler.
Kaçındasın gelin ümmü kaçında? Çal ilçesi köylerinde ümmü türküsünün bilinmediği yer hemen hiç yoktur. 1942 yılında Bekilli köyünde 76 yaşında Osman Berber, 52 yaşında Hüseyin Berber ve 64 yaşında Ahmet Aydemir'in ortaklaşa verdikleri bilgiye göre tahminince 120 yıl önce Bekilli'de Ali Çavuş adında biriyle aynı köyden Ümmü isimli bir kız seviyorlarmış birbirini. Ali Çavuş, Ümmü'yü Allah'ın emriyle babasından istemiş. Kızın babası bu işe razı olmamış. Bunun üzerine Ali Çavuş, Ümmü'yü kaçırmış. Bekilli köyünün yakınında Büyük Menderes geçiyor. Ali Çavuş da kızı Menderes'in öbür yakasındaki köylerden birine götürmek istiyor. Yoldan gitse arkasından ulaşacaklar. Köprüden geçse köprüyü kesmeleri ihtimali var. Ne yapmalı? Sapayerlerden gidiyorlar ve giderken de düşünüyorlar. Menderes'in çok dar bir yeri vardır. Orada da Atlambaç taşı denen bir taş vardır. Bu taşın üzerinden karşıya atlanabilir. Düşünürlerken Ali Çavuş'la Ümmü'nün aklına bu taş geliyor. Oraya varıyorlar. Ali Çavuş kolayca atlayıp karşıya geçiyor. Ümmü atlayınca suyun içine düşüyor. O dar yerde suyun akıntısı çok olduğu için Ümmü'yü yel gibi alıp götürüyor. Kız boğuluyor. Oğlanı zaptiyeler tutup hapsediyorlar. O zaman Çalkadılığı Afyon Karahisar'a bağlı olduğu için Ali Çavuş'u oranın cezaevine götürüyorlar ve yargılanması Afyon Mahkemesi'nde yapılıyor. Fakat Ali Çavuş mahkemede sorguya çekildiği zaman ifade vereceği yerde Ümmü için yakmış olduğu ağıdı yanık yanık söylüyor ve ağlıyor. Mahkemede bu dertli aşığın beraatına karar veriyor. Kaçındasın gelin Ümmü kaçında? Sar altınlar delebiyor saçında. Gelin Ümmü kaldı göller içinde. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. 18'dir siyah saçın örgüsü. Bu güzellik sana hakkın vergisi. Suya düştü Ümmü kızın kendisi. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Davulcusu kaya dibi dolaşır. Seymanları kuzu gibi meleşir. Evlerine kara haber ulaşır. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Altın tası suya düşmüş dalabır. Sırma saçlar su üstünde yalabır. Şu gelinsiz gelen kervan banadır. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Akmaz iken kanlı sular harladı. Gelin Ümmü başın kimler bağladı? Gökte melek, yerde insan ağladı. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Başımdan yazmamı yörükler aldı. Ağzımdan fırmamı balıklar aldı. Gayrı kavuşmamız mahşere kaldı. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Kap ardına asa koymuş eleği, genç kızların bekarlardan dileği, anasının mühür gözlü meleği. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Yeni çıkmış kestanenin dalına, beni koymadılar kendi halime. Kimseler düşmesin böyle zalime. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Yol üstüne kura koymuş çıkrı, oyun havasına büker ipliği, anasının bir tanecik kekliği. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü. Dam başına asa koymuş kalbim, bekarları yatağından kaldırır. Bu dert bizi iflah etmez öldürür. Katil göller, nerelere koydun Ümmü'mü? Ümmü'mü, Ümmü'mü gelin Ümmü'mü.
Yaşayan Türküler. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.